İstanbul'dan Erkam Radyo frekanslarından merhaba muhterem Sami'in. Kıymetli Mehmet Lütfi Arslan abimizle birlikte İrticalen programıyla harbiden, hakikaten, hasaten, istitraten ve irticalen huzurlarınızdayız.
Çok çalıştın bunlara Sami'cim.
Abi çalıştım biraz. İrticalen ama programın ismi. Evet. Ömrü hayatınızdan 40 dakikanızı işgal değil meşgul etmeye geldik diye abi o ilk programdan biraz böyle mülhem.
Evet. Güzel telmihlerde bulunuyorsun.
Eyvallah. Seslerimizin sizlere ulaşmasına vesile olan teknik masadaki abilerimize de teşekkür ettikten sonra hoş geldiniz diyorum abi.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Hoştan da geldiniz abi bu arada. Onu da isterseniz bir araya sıkıştıralım.
Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisi yani bir mevhibe diyelim veya bir böyle hediye diyelim. Layık olmadığımız bir umre nasip oldu. 4 günlük, 2 gün Medine, 2 gün Mekke. Orada da böyle hamdolsun güzel insanlarla, güzellerle beraber ümmetin bu pandemi sonrasında Mekke ve Medine'de coşkusunu yaşamış olduk elhamdülillah.
Maşallah abi, darısı başımıza ve tüm dinleyenlerimizin muhterem Sami'nin başına inşallah.
İnşallah hepimizi Rabbimiz oralarda buluştursun. Oralarda efendim bizleri çarpan gönüllerimizi dünyanın dört bir tarafına ulaştırma azminden gayretinden hiçbir zaman eksiltmesin. Çünkü amin. Oranın coşkusu aslında dünyanın muhtaç olduğu coşku. Yani onu biz ne kadar böyle bir nabzın atışı gibi hani nabız attıkça böyle kan yayılır ya. Yani oradaki atan nabız böyle dünyanın bütün hücrelerine yayıldıkça dünyada zulüm de azalacak. Dünyada merhametsizlik de azalacak. Mazlumun gözyaşı dinecek efendim. Ama tabii o ruhu taşıyabilmek de bazen şey gerektiriyor. Yani oralardan o heyecanı alıp sonra yayılmayı gerektiriyor. Süfyan-ı Sevri'ye atfedilen bir söz herhalde. Ben Semerkant'ın ezanını Medine'nin ezanına tercih ederim diye. Çünkü Semerkant Serhat şehri.
Eyvallah.
O dönemde. Yani cihad için oradaki ruhu alıp taşımak belki orada mukim olmaktan daha kıymetli bir şey. O yüzden gidelim.
Abi gitmenin yolu şeyden geçiyor diyorlar. Çağrılmak gerekiyor diyorlar ama nasıl peki çağıracaklar bizi? Nasıl çağrılacağız oradan?
Şimdi bazen çağırır her taraftan insanlar sizi de siz duymazsınız. Duyacak kulak lazım.
Eyvallah. Samiin olmak lazım.
Samiin olmak lazım. Şöyle o çağrılma meselesi nasip meselesi biraz. Tabii muhakkak o tür bir hani alem vardır bizim vakıf olamadığımız. Bu tür efendim çok şeyler de anlatırlar. Mesela orada adam Talas'ın yoğurdu olacak ki yiyeceğiz falan demişler. O gece rüyasında hadi git Talas'ta yoğurdunu ye demişler. Ertesi sabahta adam dışarı gönderilmiş bir vesileyle nasıl olduysa. Şimdi bu tür hani olaylar anlatılır. Çağırmakla ilgili de anlatılır. Ama sonuçta gerçekten insanın gönlünde hani bizim yapabildiğimiz kendi aklımızın erdiği, idrakimizin yetiştiği ve kapasitemizin aslında çerçevesinde konuşup düşünüp ona göre bir hattı hareket çizmek lazım. Bu minvalde konuşursak da insanın bir kere oraya bir hasret ve özlem içerisinde sürekli bulunması lazım. Yani hep bir dua halinde ya Rabbi bize de lütfele nasip eyle diye. Şimdi gitmenin gelmenin tabii bir takım şartları var. O şartları mümkün olduğu kadar efendim hani bir yol bularak aşmaya çalışmak gerekiyor ama insanın o öncelikli vazifelerini ve oraya ne zaman nasıl gitmesi gerektiğini de kendi kendine biraz böyle hani düşünmesi de tefekkür etmesi de icap ediyor. Şunu kastediyorum o biraz önce ifade ettiğim belki oraların gıyabında hizmetlerde bulunmak. Oralarda böyle hani mukim olmaktan daha kıymetli olabilir.
Yani abi innemel amelü bin niyetteki aslında ameller niyetlere göredir meselesinde şimdi umreye gitmek istiyorsak o zaman oraya gerçekten bir niyet etmek lazım ki önce her şeyden önce. Ondan sonra hani bir de işte o civarda takılmak gerekiyor ki amiyane tabirle
şöyle,
oraya biraz
şöyle
daha
bir
mazhar olasınız.
Diyor ki aşk ehlinden olmak istiyorsan diyor aşk oklarının atıldığı yerlerde dolaş diyor. Şimdi böyle güzel salih insanların sadıkların bu muhitlerin çevresinde bulunursa insan zamanla onların hasret duyduğu, sevdiği, özlem duyduğu şeyleri de hasret duyar ve sever, özlem duyar hale geliyor. Şimdi düşün ki yani tamamen böyle hani seküler bir dünyada, tamamen efendim dünyevi kaygıların önünde olduğu bir atmosferde, muhitte, ortamda siz sürekli takılıyorsunuz, orada yaşıyorsunuz. Bir müddet sonra ya işte şu elbisem, şu markam, şu arabam, şu efendim yazlık, işte kışın nereye gidiyoruz, yazın nereye gidiyoruz, şu 15 günde ne yapıyoruzu böyle düşünür taşınırsınız. Ama bir de böyle oraların özlemini duyan, hani Resulullah dediği zaman böyle içinden kopup gelen o aşkı hissettiğiniz insanlar, dostlar, muhitler böyle mübarek mekanların içerisinde bulunur ve oralarda bir şekilde bir kader ortaklığı yaparsanız bir müddet sonra bu sefer gündem değişiyor. Siz daha farklı özlemlere ve hasretlere sahip oluyorsunuz. Çünkü o merkezin özlemini aslında bir anlamda içselleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla insan dostuna dikkat etmeli Sami'cim. Dostumuzun gündemi aslında kendi gündemimiz. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler.
Eyvallah abi. Yani Umre'ye gitmek için Umre'ye giden otobüslerin kalktığı otogarın civarında biraz olmak gerekiyor ki giden otobüslerde belki bir boş koltuk olur. Şöyle, biz de hazır olursak eğer.
Bence ondan daha öncesi de var. Umre'ye gitmek için umre derdi çekenlerle düşüp kalkmak lazım. Niye evet, umre derdi çekiyor? Ya aşkı o kadar ziyade ki böyle ya ben gideyim orada bir kana kana Resulullah'la, işte Kabe'yle, işte oradaki müminlerin, Müslümanların muhabbetiyle şöyle bir kendimi yenileyim, kendimi güncelleyeyim derdi. Mesela böyle bir derdi olursa insanın, bir müddet sonra onlarla beraber olursan sen de ya bu hakikaten güzel bir dertmiş dersin yani.
Abi annemler her sene umreye gidiyorlardı tabii yıllar evvel, ben daha ufakken. Ben de artık bir yerden sonra sordum. Niye her sene gidiyorsunuz? Zaten geçen sefer gittiniz, bir daha niye gidiyorsunuz diye. Çünkü belki de çocukken, küçükken bizim gördüğümüz, belki de kendimizi düşündüğümüz oraya bir defa gidilir. İşte ne alınacaksa alınır. O bir görevdir, vazifedir, yerine getirilir ve geri dönülür. Bir daha da gidilmeye gerek olmaz diye düşünüyoruz ama düşünüyordum. Annem de demişti ki sen oraya bir git anlarsın demişti. 2007'de nasip oldu. Anladık ama bir daha nasip olmadı. Demek ki tam anlayamamışız.
Yok şöyle yani,
her sene tatile giderken sıkıntı yok. Her sene işte aynı yazlık beldelere giderken sıkıntı yok. Ama her sene umreye gidenleri görünce ya geçen sefer gittin bir daha niye gitmiyorsun? Bir daha niye gidiyorsun diye soruyoruz. Veya gitmeyenler de mesela şöyle aklıma gelmişken söyleyeyim abi o da. Ya ben oraya gidersem o halet-i ruhiyeye bürünemem, duygulanamam belki. Belki işte oradaki atmosfere kendimi adapte edemem. Dolayısıyla oraya gitmiyorum. Biraz kaçak güreşmek gibi oluyor ama aslında oranın dediğiniz gibi dünyanın merkezi aslında orası ve tüm nur oradan belki de yayılıyor yeryüzüne. Aslında o enerjinin, o feyizin, o kaynağın içine gidiyorsunuz siz de. Dolayısıyla yani her bir şeylere başlamak için oradan gitmek gerekiyor diye düşünüyorum yani.
Valla Sami'cim aşıklar mazurdur. Biz çok böyle hani mazeret kabiliğinden şeyler söyleyecek durumumuz yok ama her sene gidip tekrar tekrar gitmeye, ya işte bak Ramazan umresini yaptık, bir de Muharrem umresi yapalım, sonra arada bir daha gidelim, hacca da gidelim diyenlere diyecek bir şey yok. Onlar gerçekten o işin tadını almışlar. Allah mübarek eylesin. Ama işin biraz daha hani bizim veçemizden baktığımız zaman böyle bir gerçekten insanın şu dünyanın alayişinden, kirinden, gündeminden uzaklaşmak gibi bir zaman zaman ihtiyacı oluyor. O açıdan oralar gerçekten çok güzel. Ama mesela orada mesela aklıma geldi. Bir arkadaşla da konuştuk. Ya düşün dedim. Mesela Sezai Karakoç. Hani herkesin böyle hayırla yad edebileceği böyle bir şairimiz, bir mütefekkirimiz.
Üstad.
Yani diriliş diye bir ekolün aslında üstadı ve şey de olmuş yani, ciddi insan da etkilemiş. Hala da kitapları bu manada birçok insan etkilemeye devam ediyor. Hiç bulunmamış oralarda mesela. Yani ne umresinde ne haccında. Hatta eski Diyanet İşleri Başkanımızın onunla ilgili bir hatırası da vardır. İşte efendim sizin her türlü masrafınızı karşılasak, bir beraber gitsek oraya diye. Demiş ki İslam topraklarına vizeyle girmem. Ben demiş orası için bana farz değil demiş. Yani ben hac yapamam demiş. Çünkü böyle bir zorunluluktan dolayı yani. İslam topraklarına vizeyle girmem ben demiş. Biz de bu arada antiparantez istidrari olarak.
İstid zaten.
İstid zaten şunu söyleyeyim. Biz de Amerikan vizesiyle girdik. Sağolun. Nasıl oldu?
Eyvallah. Şimdi abi yeni hikmet nereden zuhur edecek?
Öyle tabii onun bir şey demiyorum. Yeni bir uygulama başlamış. Schengen ve Amerikan vizesi olanlara girişte herhangi bir işte konsolosluğa gitmeden doğrudan kapıda böyle belli bir fiyat karşılığında, para karşılığında tak bir yıllık vizeyi veriyorlar. Böyle bir uygulama. Şimdi zamanında biz de bir bundan 3-4 sene kadar evvel herhalde bir Amerika'ya gitmiştik. 10 yıllık Amerika vizesiyle oraya girdik. Schengen vizesiyle girenler de vardı. Şimdi bu da tabii bir cilve-i Rabbani yani gariplik böyle baktığınız zaman. Sonra diyor ki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hoca'dan naklen bu. O, efendim diyor, yani bu milleti diyor bir niye Arafat manifestosundan mahrum ediyorsunuz diyor.
Hadi bakalım.
Arafat manifestosu yazacak. Yani Sezai Karakoç oraya çıkacak. Allah rahmet eylesin. Ve onunla ilgili böyle işte Arafat şöyledir böyledir. Hoca diyor, Arafat'a manifesto çıkılmak, yazmak için çıkılmaz diyor. Vakfıya durmak için çıkılır diyor.
Yani.
Bu da bir manifesto olmuş.
Eyvallah.
Kendi çapında manifesto olmuş.
Kaldı ki diğer manifestoları da zaten var.
Şimdi ben dedim ki yani bu işte hani Sezai Karakoç'un gelmediği gitmediği bir mekan burası. Yani bir belki kendine göre bir hani mantığı olabilir. Hani onu biz de şunun için söylüyorum. Yani herkes son tarihte Estağfirullah kul kullu ya'melu ala şakileti. Herkes kendi şakilesine göre iş yapar. Farabbukum a'lemu ben huve ehtase. Bilir Rabbiniz bilir hanginizin doğru yolda yürüdüğünü veya hidayet üzere olduğunu. Şimdi herkes aslında bir her kul bir yol tutturmuş gider diye bir hikaye vardı bizim zamanımızda. İmam Hatip'te okurduk çok. bu bir aslında niyet ve niyetle ilgili de bir hani yolunu çizme, adını koyma, yol haritası çizme şeklinde aslında bir tavır ortaya koyuyoruz. Oralara ilişkinde mesela her hal ve kârda bir yol bulup gitmek meselesi mesela. Hani bir yol bulun gidin kardeşim ne olursa olsun. Kasap olarak git mesela. Şimdi bir büyüğümüz anlatmıştı. Kasap olarak gitmek istiyor. Ondan sonra başvurusunu yapıyorlar onun adına. İsmini yazdırıyorlar. Pasaport çıkmış. Pasaportu almaya gidecek. O da bir büyüğüne gidiyor diyor ki ben diyor yarın diyor pasaportu alacağım. Kasap olarak yazdırdılar beni. Dolayısıyla bunu yapmam doğru mu diyor. O da diyor ki bak diyor Sami Efendi Hazretleri'nin diyor damadı diyor Ömer Kirazoğlu ağabey diyor. Bir gün gelmiş baba demiş seni mukim olarak Medine'de efendim izin alacağız. Ama oraya bir meslek yazmamız lazım. Biz de saatçi Sami Efendi diye yazsak ne dersiniz? Oğlum demiş Ruzi Mahşer'de sen saatçi değildin Sami Efendi bunu niye böyle söyledin derlerse ben ne cevap vereceğim demiş. Yeah. Şimdi bu abi de diyor ki bana diyor bu şekilde Sami Efendimiz de mesajını vermiş oldu diyor. Ertesi gün gittim diyor karakola. Pasaportlara bakan polis işte adını söylemiş. Bu sen misin demiş. Evet benim demiş. Pasaport elinde diyor. Verecek diyor. Gideceğim hacca diyor. Her şey diyor hallolacak. O ara polis sormuş demiş ki sen kasap mısın demiş. Değilim demiş. Burada öyle yazıyor demiş. Arkadaşlar yazdırdı demiş. Bunun üzerine cart çurt bütün pasaportu yırtmış. Dolayısıyla gidememiş ama diyor ondan sonra Cenab-ı Hak diyor o doğruluğumuzun belki bereketine diyor. Bize diyor çok farklı diyor kapılar açtı gittik geldik tekrar diyor. Şimdi yani herkes bir aslında orayla ilgili bir niyet taşıyor Sami'cim. Eyvallah. Cenab-ı Hak biliyor en iyisini.
Eyvallah. Abi demişler ya nasibi keyif şibi keyif velev kâne tahtel cebel nasibimiz varsa dağın
o cebel Uhud olsun inşallah.
İnşallah abi. Abi aslında ben biraz daha böyle güncel konu derken yani her zaman güncelimiz olan bir konudan insanlık tarihiyle beraber başlayan bir konudan bahsetmek istiyordum aslında ama bu muhabbet de çok güzel olunca araya giremedim. Ben biraz daha bir evlilikten biraz bahsedelim istiyordum ama oraya gelmeden önce bir tane tweet ile karşılaştım geçen gün şöyle diyor aktaracağım. Düşük tempoda yaşayan çöl halklarının 1400 yıl önceki ibadet programını süreçlerin dakikalarla düzenlendiği modern hayatta sürdüremezsiniz. Ya biri ya öteki, arası yok bu işin demiş. Yani şimdi ben okudum bunu, gördüm. Önce bir tabii la havle çektim yani. Hani sanki haşa minel huzur Allahu Teala işte
bu zamanı
nesiller bu zamanı bilmiyormuş veya bu zamanın olacak bu zamanda olacakları öngörememiş gibi bu arkadaşın söylediği modern çağı öngörememiş gibi o zamanı kapsayan sadece kurallar göndermiş. Şimdi hazır siz de oralardan yeni geldiniz. Zaten hep demek ki oralarla hemhal oluyorsunuz ki böyle 4 günlüğüne de olsa bir anda ortaya böyle zuhuratlar ortaya çıkıyor. Ne dersiniz abi? Bu arkadaşa nasıl bir cevap vermek lazım veya cevap vermek lazım mı?
Öyle zuhurattan önce bir cevap vereyim. Estağfurullah. Cenab-ı Hak lütfederse hakikaten kolay oluyor ama diğer türlü de yani imkanları ve fırsatları
değerlendirmek lazım.
Cenab-ı Hak herkese nasip etsin.
Amin.
Şimdi bu tam da modern insanın yanılgısı işte. Kendisi tam böyle merkezde oturuyor. Yani öyle bir efendim ahkam kesiyor ki yani. Ya sen bu kadar zamanın içerisinde, bu kadar kainatın içerisinde, yani bir virgül bile belki olamayacak kadar önemsiz bir aslında, hani tırnak içinde önemsiz diyorum.
Yani aynı zamanda yani.
Kendi bakış açısıyla aslında. Evet. Yani şimdi bir 1000 sene sonra bu tweet'i okuyan birisi, ya ne söylemiş bu arkadaş diye belki. Hani 1000 sene sürer mi insan zaman, kainat o kadar devam eder mi onu bilmiyoruz. Ama bu kadar zaman hızlı aktığı bir dönemde 5-10 sene sonra bile bu tweet bile tarih olacak. İnsanlar bakıp gülecekler. Ama 1500 sene önceki işte o inen hakikate bugün canını verecek, hayatını onunla düzenleyen, düzenlediği için de böyle bakıldığında Allah'ı hatırlatan ve dolayısıyla hem bu dünya saadetini hem de muhtemelen öbür dünya saadetini kazanacak milyonlar var. Allah'a hamdü senalar olsun. Şimdi bu zamanın özellikle hani namaz vakitleriyle tanzim edilmesi meselesi.
Evet, tam da abi onu söyleyecektim.
Evet, bunu hakikaten konuşmak lazım Sami'cim. Çünkü işte modern iş hayatındasın sen de.
Eyvallah.
Mesela kış aylarında nasıl öyle bir şeyin olurdu, böyle bir tempon olur muydu? Ya şimdi ya öğleni kıldık, ikindi de olmuş, o da geçiyor falan. Nasıl böyle bir...
Abi
çünkü
şimdi
kışın
istersen...
biraz daha zorlaşıyor biliyor musun? Üst üste geliyor birçok şey.
Eyvallah.
Abi öyle şöyle, tecrüben oldu mu hiç?
Ben bu kışın inşallah şöyle tecrübe etmeye çalışacağım abi. Önceki kışlarımızı tabii Allah affetsin. Bu kış şöyle bir tecrübe etmeye çalışıyorum. Mes giymeye başlıyorum. Ondan sonra hani abdest almak çünkü bu işin tırnak içerisinde en zor hali ya. Ama onunla alakalı bir yerde bir ayete denk gelmiştim. Allah size zorluk çıkarmak istemez. Üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki gerektiğince şükredebilirsiniz diye. Yani müthiş bir edebiyat zaten yani. Onu ben dinleyince çok etkilenmiştim. Yani sanki haşa Allah-u Teala işte kulun biraz daha şey yapsın, onun nefsine biraz daha ağır gelsin de sabah kalksın bir soğuk suyla bakalım, uykulu uykulu yüzüne suyu çarpsın sanki der gibi.
Şimdi burada ben bir girebilir miyim Sami'ciğim?
Estağfurullah.
Şey olsun diye. Şimdi bizim Erkam Radyomuzu dinleyen böyle bayağı bilgili insanlar da var.
Eyvallah.
Genellikle ayetleri de böyle, ben de mesela bazen okuyorum. Yani niye yanlış okuyorsun veya şu kelimeyi niye böyle ifade ettin ya da işte efendim bir hoca üslubu var Sami'ciğim. Onu biz böyle ihlal ettiğimiz zaman sanki böyle ya bir dakika ne yapıyorsunuz?
Tahrif.
Evet, tahrif hareketleri. Yani genel söylemin dışına çıktınız yani. Bir tahrif hareketi daha. Yepyeni bir tahrif hareketi daha.
Mümin şimdi, alert.
Şimdi mesela senin biraz önceki o hani mes ifadesine itibaren başlayarak yapmış olduğun yoruma. Yani bir böyle tırnak içinde ya ne diyorsunuz kardeşim şeklinde bir yorum gelebilir. Ben de diyorum ki ya kardeşim senin söylediğin değil. Milletin anladığı. Bak burada şimdi Sami anladığını ifade ediyor. Yani herhangi bir ayet ne için iniyor? İşte tam da o insana işte söylesin, hakikati duyursun diye. Dolayısıyla bizim ne anladığımız çok mühim ve o anladığımızla amel etme iradesini gösterip göstermediğimiz çok mühim. O noktada da bak kendine göre demişsin ki bak bir kanaate varmışsın. İşte ben bundan sonra mes yapacağım.
Çünkü abdest alması zor gibi geliyor ilk etapta.
Ne gibi ortamlarda? Özellikle bu tür hani işte diyelim büyük plazalarda değil mi? Büyük şirketlerin o işte hani insanların sadece el yıkamak için girdikleri. İşte
efendim,
i̇nşallah
birisi, yıkıyorlardır.
İnşallah yıkıyorlardır değil mi? Ayak birisi sen böyle ayağını, ayakkabını çıkacaksın. Laş diye ayağını koyacaksın. Kimileri için hayatında görmediği bir şey değil mi? Ve tüylerin diken diken edecek bir şey. Nasıl yıkayacaksın orada ayağını? Bu açıdan böyle bir pratik çözüm buldun kendince.
Bir de abi şöyle, arkadaşlara neden babet çorap giyiyorsunuz diye sormuştum. Ben çorap konusunda hassasım biraz. Yani delikanlılık tabii ki çorapla olmaz ama bu babet çorapları giyiyorlar falan niye giyiyorsunuz diye biraz daha böyle hani sitemkarlı ve hani sinirlenerek sorduğum zaman diyor ki abdest alırken kolay oluyor dediler.
Ha.
Hemen takınca pıt diye çıkıyormuş oradan çorap.
Çok güzel.
Dedim maşallah Allah bu yolunuzda sizi daim kılsın inşallah.
Bak, demek ki kimseyi sorgulamamak da lazım.
Eyvallah.
Bir hikmeti
ama
varmış.
Ama şimdi abi hiç çıkarmaya gerek
çorabın.
Hiç çıkarmaya gerek olmayan mes var abi.
O da, o daha güzel.
Tamam. Amca diyorlar ama yani desinler abi.
Olsun, bir tık üstte.
Eyvallah.
Bir tık üstesiniz.
Yani söyleyeceğim şey oydu abi. Ama şu anda ara vermemiz gerekiyor tabii. Aynı zamanda Erkan Radyo'da olduğumuz için birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ardından tekrar birlikteyiz muhterem Sami'nin. Muhterem Sami'nin Erkan Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lütfü abimizle birlikte İrtica İlan programına. Abi az önce saatlerimizi namazlara göre ayarlamak, tanzim etmek. Zaten bu dünyanın kurulduğu günden beri olan şeyi, saatleri aslında mesai saati. Allah'ın koyduğu mesai saatleri de, hani samiyane tabirle diyecek olursak. Ki bu arada daha önce söylenmiştir belki ama bunda da bir beis yok diye düşünüyorum abi. Hani acizane, fakirane. Şimdi ben de en son mesten bahsediyordum. Şimdi namaz kılmak için abdest almak lazım. Sürekli abdestli gezmek lazım. Orası ayrı tabii de. Hani bu tırnak içerisinde modern hayatta bu çok mümkün değil. Oraya zıplıyoruz, buraya hopluyoruz. Yolda sürekli gidiyoruz. Her yerde su bulma imkanımız olmuyor. Ki hani kendini seferi sayan arkadaşlarımız da var. Hani akşam ben eve gidince hepsini toptan kılıyorum. Bu şehir hayatında zaten biz sürekli yoldayız. Ve insan zaten hayatı boyunca sürekli bir yolculuk halindedir deyip biraz daha böyle felsefeye girip.
Hakikaten var mı öyle tipler ya?
Abi şimdi teyzemin de tabiriyle ben biraz dalgacı bir insan olduğum için etrafımdaki arkadaşlarım da, hani bana kim olduğumu söylerseniz arkadaşlarım da zaten görmüş olursunuz az çok. Hani öyle yapan arkadaşlarımız da var. Allah selamet versin. O yüzden ben de şu aralar biraz daha işte Nesimi okula başladı, Arif okula başladı. Biraz daha erken kalkıyoruz artık. Zaten diyoruz ki madem erken kalkıyoruz bari hani Allah'ın koyduğu mesai saatlerine göre başlayalım güne, onunla bitirelim. Hani diyorlar ya abi sabah neydi? Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç mesela diyor. Sabah akşam 9 evde yokuz diyorlar mesela, kalkıyorlar. Hani bunlar böyle şeyler, cümleler. Bunları bir düstur haline getiren abilerimiz de var. Hani sabah gidiyor bir misafirliğe, 9'da kalkıyor oradan ki 10'da yatması lazım. Hmm. Tabii yatsıyı tutturabilirse.
Evet Sami'cim, sen böyle gecelere akan 12'lerden sonra bir takım böyle dost meclislerinde muhabbetleri bilinen bir arkadaşımız olarak böyle çok iddialı konuşmuyor musun ya?
Abi şimdi biraz aslında size güvenerek hani nasıl olsa...
Aslında sen bir ideali resmediyorsun değil mi? Böyle olabilir mi keşke?
Abi biraz keşke. Daha büyüklerimden duyduğumu aktarmaya çalışıyorum diyeyim.
Yani... Biz yaşadığımızı anlatsak daha güzel olmayacak mı? Böyle
abi şimdi onu
daha tesirli olur sanki.
Abi şimdi onu da Allah bilir. Yani yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz?
Güzel, orayı sorgulama diyorsun ya.
Peki ondan bahsetsek abi, bunun bir şey olur mu? Yani ters bir durumu olur mu?
Estağfurullah, şöyle yani...
Teheccüde ideal... kalkıyorum mu diyeyim şimdi
yok,
burada.
Yok estağfurullah. Yok onu da diyebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şey mevzusunda, zaman planlaması mevzusunda... Yani vakti... bereketli kullanma mevzusunda gerçekten bir takım kaideler var. O kaidelere riayet edildiği takdirde Allah'ın vaktin içinde vakti lütfetmesi gibi bir bereket de ortaya çıkıyor. Mesela derler ki işte seher vakti manevi yücelişin, namazdan sonraki yani sabah namazından sonraki vakitte maddi rızkın aslında dağıldığı bir vakittir. Dolayısıyla o geceleri ihya eden manen o sabah namazından sonra yatmayıp da işte gününü bu anlamda kıymetli işlere hasreden de hem maddi rızkını hem de belki maddi yücelişini aslında önüne açmış olur. Hatta bu konuyla ilgili de böyle bir rivayetten bahsederler. Derler ki işte koyun gecenin bir yarısında efendim daha doğrusu sabahın o ilk vaktinde meğler yani rızık için siz onu şey yapmasanız bile o rahatsız eder yani sahibini ve bir şekilde dışarı çıkmak ister. O saatlerde hep uyanık kaldığı için ve dolayısıyla rızkını da o saate temin ettiği için tek tek kuzuladığı halde sürüler halinde dolaşır. Köpek ise teheccüd vakti uyanıktır, gece vakti. O yüzden onda mesela köpekte 10 haslet diye böyle yazılar da vardır. Yani köpek sadakatli sahibidir. Köpek sahibine çok sadıktır. İşte efendim böyle bir geceleri uyumaz gibi böyle ifadeler vardır köpek hakkında. Ama ilginç bir şekilde koyunun uyanık kaldığı vakti de uyur. Özellikle kuşluk vaktine kadar da böyle köpek göremezsiniz ortalıkta. O yüzden derler ki bir batında 3-4 tane 5-6 tane doğurduğu halde böyle tek tek köpekler görülür. Hoş şimdi köpek sürüleri var her tarafta.
Evet abi.
Bu köpek severlerin belki biraz da baskısından dolayı. Ama sonuçta o bereket vaktin belli saatlerine gizlenmiş. Dolayısıyla bizim ondan istifade etmemiz gerekiyor. Mesela ikinden sonraki o kerahat vakti işte akşam namazına kadarki bir saati de günün seheri diye ifade ederler. Ya yani bir gecenin seheri var, bir de günün seheri var. Hatta varsa gündüz dersi veya gündüz zikri o saatte yapılması daha istifadeli olur denir. Şimdi her vaktin kendine göre bir aslında şeyi var. Yapılması gereken bir işi var. Mesela İbnül Vakt derler Sufi için. Vaktin çocuğudur. Hangi vakitte ne yapılması gerekiyorsa onu yapan insan. Yemek vakti yemek yiyecek. Zikir vakti zikredecek. Hizmet vakti hizmet edecek. Diyelim bu tür vakitleri uyarak işte efendim vaktin çocuğu olmayı başaranlar zamanla vaktin babası olma şerefine ererler. Ne demek o vaktin babası olmak? Yani sen hangi vakit neyi gerektiriyor onu yaparken bir müddet sonra sana bakarak ya bu vakitte bu yapılması gerekiyormuş derler.
Evet, numune olursunuz diyorsun.
Evet, evet.
Abi eyvah, ben biraz daha böyle somutlaştırıp böyle günümüze uyarlamak babında.
İyi olur çünkü hep zaten bunları konuşuyoruz.
Estağfurullah abi, yani evet. Sen şimdi bakıyorsunuz sabah namazıyla beraber sabah namazını kıldıktan sonra yola çıkılsa, işe gidilse kimse yok iş yerinde. Ve kimsenin olmadığı bir ortamda çalışmanın ne kadar verimli olduğunu zaten tecrübe edenlerimiz de var. Ki ben de çoğu zaman öyle yapıyorum ama şu anda tutturamıyorum. Çünkü tam sabah namazından sonra da trafiksiz bir yol bulamıyoruz maalesef İstanbul'da. O yüzden ben biraz daha işte geç vakitlerde gidiyorum. Ama şimdi sabah namazından sonra çıktık işte işe gittik. Ondan sonra öğlen vakti geldi. O arada bir dilim var. Yani aslında günü beşe bölmek ve o beş parçayı teker teker, yani bütünden parçaya gitmek ve sonra parçadan bütüne doğru doldurarak ilerlemek daha böyle modern hayatın biraz daha sanki olabilitesi gibi geliyor bana ama bu arkadaşın söylediğine tabii ters.
Şimdi orada ben bir büyüğümüzden duyduğum şu ölçüyü aktarmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani genellikle derler ya işte işimizin arasında namazımızı kılacağız.
Mesela?
Hani o demişti ki hayır biz dünyaya namaz kılmaya geldik. Namazlarımızın arasında işimizi yapacağız.
Eyvallah.
Yani işinin temel olduğu bir hayattan namazın temel olduğu bir hayata aslında hicret etmek lazım.
Çünkü asıl zaten amaç...
Yani namaz bu, kılmak.
Evet, dünyanın içerisinde olan bir şey. Yani
evet.
İşsiz kalabilirsin ama namazın yani namazsız kalmak diye bir durumu yok.
Yani şöyle, genelde şöyle düşünüyor insanlar. Efendim işte dini umdeler, işte mecburiyetler, bunları yapıyoruz zaten. Yapmamız lazım. Tamam, güzel. Ama bir taraftan dünyadan da geri durmayalım. Halbuki senin fabrika yarın, yaratılışın tam da dünyaya meftun olmak üzere yani.
Evet.
Yani yaratılış itibariyle biz hüsrandayız zaten yani. Bize bıraksalar tamamen dünyaya kapılıp gideceğiz yani. Dolayısıyla böyle dizginlemek gerekiyor. Onun da yolu işte bu namazdan geçiyor. Namaz vakitlerine riayet ettiğimiz takdirde böyle bıçak gibi hani o 24 saati 5 kere 5 defa bölen namaz vakitlerine riayet, hele hele bir de yapabiliyorsan cemaate devam etmek yani.
Abi zaten cemaat
büyük
demişken,
oranda işi bitirir ya.
Bir büyüğümüz diyordu ki tek başına, pardon, cemaatle namaz kılmak 27 kat daha fazla sevap değil. Tek başına namaz kılmak 27 kat daha az sevap. Aslında böyle bakmak gerekiyor. Bir de hani İslamiyet zaten sosyal bir din olarak da söyleniyor. Sosyal derken yani cemaatle
yapılan. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.
Eyvallah.
Birlikte ibadet eder. Birlikte yardım deriz. Ancak senden, yani biz yani. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz.
Eyvallah abi. Yani biz namazlarımızı kılalım da cemaat inşallah onda oluruz. Abi şimdi modern hayat demişken, modern hayatın hastalıklarından, çibanlarından, artık ne kadar kötü kelime varsa onlarından bir tanesi de bu devirdeki bu boşanmaların sayısı. Geçen gün bir abimizle konuşuyorduk ve demişti ki boşananların %80'i tekrar geri evleniyor. Şimdi boşanma konusu, evlenme konusu, evlenmeden boşanma konusunun açılması, işte hani böyle böyle durumda ne olacak falan filan diye bakılması. Ve şimdi arkadaşlarla konuşuyorum, etrafta da çok fazla örnek var, bizim etrafımızda da var. Zaten haberlerde de görüyoruz şöyle oldu böyle oldu diye. Ki bunların zaten niye olduğunu, niye bu haberlerin yapıldığını ben anlamış değilim. Yani herhangi sıradan bir vatandaş olarak, halk olarak, ama hani medya okur yazarlığı başlığı altında belki o haberlerin neden yapıldığını ayrıca bir zaman inceleriz inşallah irticalen. Ama ben biraz daha bu aşamada hani evliliğe bakışımızı biraz daha sorgulamak istiyorum. Yani genel olarak bakıyoruz abi, hani gerçekten evlenmek gerekli mi sorusundan başlayarak İşte gerçekten evlenmemiz lazım mı diyoruz ama sonra bakıyoruz Peygamber Efendimiz evlenmiş. Demek ki evlenmek icap ediyor. Hani tamam başka sünnetler de var, onları da yapabiliriz.
Sen
belki
bekar
ama
bir arkadaşımız olarak konuşuyorsun Sami için.
Abi ben kıdemli olmasam da 9 yılımızı
elhamdülillah. İki de çocuk
tamam,
var.
İki de çocuk var.
Tamam kardeşim, sen zaten evlenmişsin. Biz de evliyiz zaten.
Eyvallah. Ha, bizim için sorun yoksa
bunu böyle bir daha çok bekarlar dinliyor diye mi? Onlara bir mesaj verelim
abi,
diye.
Abi o zaman ben biraz daha hani çalışıp geldim ya biraz. Şöyle bir iki tane dörtlüğüm var.
Teşrif yapıp duruyorsun ya öyle. İki tane diyorum konuya bir tamam. Önce.
Şol milenyum çağında her gün bir çift boşanır. Fitne, saygı, taklit bazen sebep paradır. Evlilik bir yolculuk, bir evetle başlayan, son nefesli bitecek diye gördük atadan. Acizane, fakirane, amiyane, samiyane, sonumuz ne olacak derim, derler bana ne. İş güç, para pul, ev bark, arsa, araba, hangini götüreceksin kardeş acaba öbür tarafa diye böyle bir şey diyeyim, biraz da toparlayayım istedim.
Siz güzel bunu şeyleri kendiniz mi yazdınız?
Abi işte irticalen acizane fakirane.
Kaleminize geliverdi birden.
Eyvallah. Yani çünkü o zaman şöyle söyleyeyim abi. İki tane sebep var en temelde duyduğum. Saygı, sevgi çerçevesi. Tarafların kendi aralarında işte senin dediğin mi olsun, benim dediğim mi olsun. Sen misin, ben miyim? Sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum? Bir de başka hayatları görüp başka, yani bunu Instagram diyebiliriz, yani sosyal mecra diyebiliriz, televizyon diyebiliriz. Ama ben bu bozulmanın bu çağla da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani her zaman vardı. Hani bir şey söylüyorlar ya, bu çağ bozuldu diyenlere ben hep diyorum ki ilk cinayet ne zaman işlendi ve işleyen kimdi? Babası ne iş yapıyordu mesela? Hani o soruyu soruyor.
İnsanda hep bir fücur tarafı var, bir de takva tarafı var. Fücur tarafının öne çıktığı zamanlar olmuş, takva tarafının öne çıktığı zamanlar olmuş. Ama bu ikisi arasındaki kavga esas aslında şeyi belirlemiş yani. Ve hep öyledir de yani. Sahne iyilerle kötülerin savaşı. Ve herkese düşen soru şu: sen kimdensin? Bunu ben oradanım demekle olmuyor. Yani hareketlerinle, tıkladıklarınla ya da işte efendim baktıklarınla, gittiklerinde, geldiklerinde, katıldıklarında hangisine katkıda bulunuyorsun? Hangisine daha çok destek veriyorsun? Bu mücadele böyle bir mücadele. Yani orada işte bizim durup kendimize, hani bu evlilikle ilgili konu açtığın için söylüyorum. Yani böyle bir müesseseyi insanlığın hayrı için devam ettirmek mi? Yoksa işte efendim onun zaten şöyle sıkıntısı var, bunun böyle sıkıntısı var. Bugün sen evlilik yapmanın ne kadar büyük külfeti olduğunu biliyor musun? İşte efendim zulmediyorlar, işte şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Şimdi ben Asr suresinin Sami'cim çok önemli bir zamanımız insanına uyarı olduğunu düşünüyorum Asr suresi.
Zaten yani, zamana yemin
zamana yeminle başlıyor. Bir de sahabe-i kiram efendilerimiz bunu ayrılırlarken okurlarmış. Yani birbirlerine hatırlatma babında. Böyle bir büyüğün de sözü var yani. Kur'an indirilmese, sadece bu sure indirilseydi yeterdi diye. Yani o kadar böyle derin ve aslında dünya ahiret saadetimizi temin edecek orada formüller var. Çok da basit ve aslında kısa. Böyle asr yemin olsun ki. Asr biliyorsun ikindi vakti işte veya işte zeval. Ben diyor Efendimiz ikindi vaktinde gönderildim. Hmm. Yani aslında kıyametin en büyük alameti Resul Efendimizin gelişi. Dolayısıyla asır belki de tam bu yaşadığımız zaman insan hüsrandadır. Yani hüsran yani kayıp, yani kaybeden olmak aslında bizim fabrika ayarımız. Yani entropi yasası vardır ya, hani böyle her şeyi kendine bıraktığın zaman yok oluşa gider. Yani ne yapmak lazım? Negatif entropiyle onu tersine döndürmeye çalışmak lazım. İnsan da kendine bıraksan gidecek yani, kayıp gidecek. Kim peki kayıp olmayan, kayıp da olmayan, kim kaybetmeyen, kim bu negatif entropiyi, hani bizim fabrika ayar olarak bize konmuş olan o hüsranı tersine çeviren? İman edenler. İman etmekle beraber, iman ederken ameli salih işleyenler, salih amel, dönüştürücü amel, ıslah edici amel, düzgün amel devam ediyor, bitmiyor. İllellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler ve tevasav bil sabr, sabrı tavsiye edenler. Şimdi hakkı sabrı tavsiye dediğiniz zaman ortaya çok ilginç bir şey çıkıyor. Ya evlilik gibi değil sadece evlilik. Bunun gibi birçok aslında güzellikte sabretmek gerekiyor. Şimdi insan bazen felakete sabreder ama asıl olan nimete sabretmektir. Nimete sabır nasıl oluyor abicim? Nimetin devamı noktasında onun kendine ait bir sabrı var. Bazen insan hani iyi halden bile sıkılır yani. Yani değil mi? Çünkü öyle bir tarafımız var. Karanlık bir tarafımız var ya. Bazen meylediyoruz o tarafa.
Biraz güney işlemek istediğim diyen arkadaşlarımız da olmuştu abi. Hakikaten.
Yani mesela bu da ilginç bir şey yani. Evet o.
Dolayısıyla. Bunların hepsi gerçek abi.
Yani. Aynen sırat-ı müstakimde durmaya, hakikatte durmaya, günahı işlememeye, ona da sabretmek icap ediyor. Evlilik de bence aslında sabredilmesi gereken bir kurum. Bakın muhatapların birbirine sabretmesini kastetmiyorum. O zaten hani insanın insana yük olduğu zaman hakikaten Allah kolaylık versin yani. Çok zor bir şey yani. Allah kimseyi kimseye yük etmesin.
Amin.
Ama orada esas sabredilmesi gereken o birlikteliğin devam ettirilmesi. Çünkü orada aslında bireyleri yani fertleri aşan bir kutsal müessese var. Şimdi bazen işte ya kazanıyorsun getiriyorsun falan filan diyorlar. Diyorum ki ya belki sizin nasibiniz ben bilmiyorum yani. Yani orada birisi fail gibi gözüküyor ama aslında Allah o şeye veriyor. Bazen arkadaşlara diyorum ki yani evlenmekte acele edin çünkü Allah fazlıyla zenginleştirecek sizi. Çünkü evlendiğin andan itibaren sen hükmî bir şahsiyet kazanıyorsun artık. Bir aile oluyorsun yani.
Bir kurumun ferdi oluyorsun.
Kurumun ferdi oluyorsun. Kuruma ayrı bir nimet geliyor yani. Kuruma geliyor nimet yani. Oradaki sahabi çocuğa geliyor. Oradaki hanımefendiye geliyor. Ya da Allah Teala tam da sizin aranızdaki sekinet, meveddet ve rahmete indiriyor belki de fazla ihsanını. Dolayısıyla kurumsallaşmak lazım. Kurumsallaşmakta ısrar etmek lazım sahabicim.
Abi işte o kurumun da büyükler tarafından sanki biraz doğru aktarılması lazım gibi geliyor.
Nasıl yani, doğru aktarılmak?
Abi evlilik deyince sadece böyle hani genelde gençlerin hani biraz daha ergenlik zamanlarında evden kurtulma vesilesi, biraz daha kendi ayakları tırnak içerisinde üzerine durma vesilesi, biraz daha kendini ispatlama vesilesi, kendini bir birey olarak ortaya koyabilme vesilesi. Yani hiç böyle ya ben imanımın yarısını kurtarayım deyip evlenen çok görmedim. Veya ne bileyim ben çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum, bir nesil yetiştirmek istiyorum deyip evlenen görmedim. Veya işte Peygamber Efendimizin sünnetidir diye evlenmek istiyorum. Veya bir hani daha topluma faydalı olayım. İşte aile çünkü toplumun yapı taşıdır bilincinde olup evlenen değil de. Abi seviyorum işte şey ne der o da beni seviyor. Ne bileyim biraz daha böyle hani dünyevi isteklerle evleniliyor.
O da gayrimeşru değil ki.
Eyvallah abi.
O da yani güzel bir şey. Ah keşke dediğin ülvi gayelerle herkes evlense de çok daha böyle yüksek faziletli nesiller ortaya çıksa. Fakat şöyle bir şey, bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı da terk edilmez.
Evet.
Dolayısıyla bir ufacık bir gramlık bile bir hassasiyet varsa nasıl yani ya evleniyoruz işte sonuçta bir hani abi haramdan korunacağız ya.
Evet.
Yani dışarıda olmayacağız. Dolayısıyla böyle bir başımızı bağlayacağız. Mesela böyle derler ya.
Evet. Mesela bunların da hikmetleri çok tabii enteresandır yani, muhtemelen.
Şöyle siz oradan bir kere bir yola bir girin. Biiznillahü Teala Cenab-ı Hak belki o en başta bahsettiğiniz işte Allah için bir nesil meydana getirmek, zürriyetinden salih ve salihaların gelmesi, efendim işte Peygamberimizin sünneti yerine getirmek, ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim gibi hadislere işte efendim melce olmak, mecra olmak gibi aslında ne oluyor? Bütün bu yüksek faziletler de biiznillahü teala zamanla tahakkuk ediyor. O açıdan gel ne olursan ol evlen demek lazım.
Abi şimdi ben de evli biri olduğum için çok daha tutmak istemiyorum. Yani çünkü Allah insanı iddiasından vurur diye bir lafı var biliyorsun İsmet Özel'in. Biz de bu konuları çok iddialı konuşmayalım. Ne olur Allah şaşırtmasın yani kimseyi. Ben sadece şunu ama söyleyeyim içimde kalmasın. Bir tane izlediğim dizi vardı. Orada Katolik bir ailenin hayatını gösteriyor. Katoliklerde boşanma yok yani. Tamam adam istediği her şeyi yapıyor ama boşanmıyorlar. Yani o dediğiniz gibi kurum ayakta kalıyor. Herkes biliyor aralarının kötü olduğunu şudur budur ama ben de diyorum ki sadece bu bilgiyi veriyorum.
O da iş değil. Ya talak sonuçta Allah'ın öyle derler. Yani Rabbimizin hoşlanmadığı ama helal kıldığı bir müessesedir. O da bir ayrı bir şeydir, uygulamadır yani.
Ama işte bu kararı böyle hani
Allah kimseyi boşandırmasın ama
amin. Sonuçta telefondan bir uygulama kaldırır gibi böyle kaldırmasak biraz daha böyle düşünsek çoluk çocuk varsa eğer.
Tabii. Oralarda tabii hakikaten Cenab-ı Hakk'ın tercih etmemizi istemediği bir helaldir ama dediğiniz gibi.
Peygamber Efendimiz boşanmış mı hiç?
Efendimizin boşadığı olabilir.
Olabilir. Bunu ben abi öğreneyim bir sonraki programa inşallah tamam. Vaktimiz de dolmak üzere.
Tamam.
Ben bu arada bu kadar konuştum acizane, fakirane, amiyane, samiyane. Bir haber vermek istiyorum dinleyicilerimize.
Buyurun.
Gerçi Ramazan'da açıldı bu cami ama Ayazma Camisi abi vardı İstanbul şeyde Üsküdar'da. Uzun süreden beri tadilattaydı. Bu Ramazan'da açıldı ama belki çok böyle gidip görmeyenler olmuştur diye düşünüyorum. Osmanlı mimarisiyle barok mimarisi arasında modern demişken, bu kadar modernlikten bahsetmişken, moderne en yakın Osmanlı mimarisinin örneklerinden bir tanesi bu Üsküdar'daki Ayazma Camisi'ne tüm muhterem Sami'nin gitmesini tavsiye ediyorum. O zaman abi bize müsaade diyelim. Paydos demiştik birkaç program önce. Muhterem Sami'nin kıymetli Mehmet Lütfi Arslan abimizle irticayla çıktığımız yolculuğun bu hafta sonuna geldik. Bizleri nerelerde, ne hallerde dinlediniz bilmiyorum ama hoşça kalmayın, hoş kalın.